Ayrım 14.
Aynı yere üçüncü atışlarla saplanan bir kurşunun varlığı, akşamüstü seçilen keskin nişancı erlerden birinin Kur'an üzerine ettiği yemine bağlı kalmadığını, birini öldürmekten kaçındığını müfettiş binbaşıya kanıtlamıştı. Binbaşı raporunda benzer bir mesele olarak da, üçüncü atışlarda öldürülen ateşli İslamcı bir başka öğrencinin, aynı zamanda MİT Kars şubesine bağlı çalışkan ve görevsever bir ajan olmasını ele almış, devleti dava eden ailesine tazminat verilmesinin ise hukuki bir gerekçesi olmadığını bir parantez içinde belirtmişti. Son iki kurşunun, Kars'ın bütün muhafazakar ve dindarlarınca sevilen ve Kaleiçi mahallesindeki çeşmeyi yaptırmış Rıza Bey ile artık zor yürüyen ihtiyara, bir çeşit bastonluk eden uşağını aynı anda öldürmesine ve bu iki can yoldaşının salonun ortasında can çekişerek inlemesine rağmen, kalabalığın çoğunluğunun tüfeklerini yeniden kuran askerlere hiç kıpırdamadan bakmasını açıklamak zor. Biz arka sıralarda oturanlar, korkunç bir şey olduğunu anlamıştık dedi yıllar sonra adının açıklanmasına hala izin vermeyen bir mandıra sahibi. Yerimizden kıpırdar, dikkati çekersek, kötülüğün bizi de bulacağından korktuğumuz için olup bitenleri hiç ses çıkarmadan seyrediyorduk. Dördüncü atışlarda sıkılan kurşunlardan birinin nereye isabet ettiğini müfettiş binbaşı da saptayamamıştı. Bir kurşun taksitle ansiklopediler ve salon oyunları pazarlamak için Ankara'dan Kars'a gelen bir genç satıcıyı yaralamıştı. İki saat sonra kan kaybından ölecekti. Bir başka kurşun ise 1900'lerin başında deri tüccarı Ermeni zenginlerden Kirkor Çizmeciyan'ın tiyatroya geldiği gecelerde Kürkler içindeki ailesiyle yerleştiği özel locanın aşağı bakan duvarında kocaman bir delik açmıştı. Necip'in yeşil gözlerinden birine ve geniş ve temiz alnının ortasına giren diğer iki kurşun abartılı bir iddiaya göre onu hemen öldürmemiş, sonradan anlatılanlara göre delikanlı bir an sahneye bakarak görüyorum demişti. Kapılara koşanlar, çığlıklar atanlar, bağırıp çağıranlar bu son atışlardan sonra iyice sinmişlerdi. Canlı yayını yöneten kameraman da kendini bir duvarın dibine atmış olmalıydı. Sürekli sağa sola kıpırdayan kamerası hareketsizdi artık. Kars seyircisi ekranda sahnedeki kalabalıkla ön sıralardaki sessiz ve saygılı seyircileri görebiliyordu yalnızca. Gene de şehrin büyük çoğunluğu ekrandan işitilen silah seslerinden, çığlıklardan, gürültü patırtıdan millet tiyatrosunda tuhaf bir şeyler olduğunu anladı. Gece yarısına doğru sahnedeki oyunu sıkıcı bulup uyuklamaya başlayanlar bile son 18 saniyedir patlayan silahların sesinden sonra gözlerini ekranlarına dikmişlerdi. Sunay Zaim bu ilgi anını sezecek kadar tecrübeliydi. Kahraman askerler görevinizi yaptınız dedi. Zarif bir hareketle hala yerde yatmakta olan Funda Eser'e döndü. Abartılı bir şekilde eğilerek ona elini uzattı. Kadın da kurtarıcısının elinden tutup ayağa kalktı. Ön sıradaki emekli memur ayağa kalkıp alkışladı onları. Önlerden birkaç kişi daha katıldı ona. Korkudan ya da her alkışa yetişme alışkanlığından arkalardan da birkaç alkış sesi geldi. Salonun gerisi buz gibi sessizdi. Herkes bir sarhoşluktan ayılıyor gibiydi. Bazıları can çekişmekte olan gövdeleri görmelerine rağmen, her şeyin sahnedeki dünyanın bir parçası olduğuna karar vermenin rahatlığıyla belli belirsiz gülümsemeye başlamışlar, bazıları da kendilerine attıkları köşelerden başlarını çıkarmışlardı ki, Sunay'ın sesi korkuttu onları. Bu bir oyun değil, başlayan bir ihtilaldir dedi azarlayıcı bir sesle. Her şeyi vatanımız için yapacağız. Şerefli Türk ordusuna güvenin. Askerler, götürün bunları. İki asker sahnedeki iki çember sakallı gericiyi götürdü. Diğer erler, tüfeklerini yeniden kurup seyirciler arasına inerken, arkadan tuhaf biri fırladı sahneye. Tuhaftı, çünkü asker olmadığı gibi oyuncu da olmadığı sahneye hiç yakışmayan aceleci ve güzellikten yoksun hareketlerinden hemen anlaşılıyordu. Pek çok Karslı her şeyin bir şaka olduğunu söylesin diye umutla baktı ona. Yaşasın Cumhuriyet diye bağırdı o. Yaşasın ordu. Yaşasın Türk milleti. Yaşasın Atatürk. Perde ağır ağır kapanmaya başlamıştı. O da Sunay Zaim'le birlikte iki adım öne çıkıp perdenin salon tarafına katıldı. Elinde Kırıkkale yapısı bir tabanca, üzerinde sivil kıyafetlerle asker çizmeleri vardı. Kahrolsun yobazlar dedi ve merdivenlerden seyirciler arasına indi. Arkasında eli tüfekli iki kişi daha belirdi. Askerler imam hatipli öğrencileri gözaltına alırken, silahlı bu üç kişi korkulu gözlerle kendilerine bakan seyircilere hiç ilişmeden çıkış kapısına doğru sloganlar atarak kararlılıkla koştular. Çok mutlu, çok heyecanlıydılar. Kars'ın küçük ihtilaline, bu oyuna katılmalarına, uzun tartışmalardan, pazarlıklardan sonra son anda karar verilmişti çünkü. Kars'a geldiği ilk gece onlarla tanıştırılan Sunay Zaim, sahnelemek istediği sanat eserini böyle karanlık işlere karışmış, eli silahlı maceracıların kirleteceğini düşündüğü için bütün gün direnmiş, ama sanattan anlamayacak ayak takımına karşı silah kullanabilen adam gerekebileceği yolundaki haklı karşı çıkmalara son anda karşı koyamamıştı. Daha sonraki saatlerde bu kararından çok pişman olduğu, bu serseri kılıklı adamların kan dökmesinden vicdan azabı duyduğu söylenecekti ama pek çok şey gibi bunlar da söylentiydi yalnızca. Yıllar sonra Kars'a gittiğimde yarısı yıkılan, yarısı da Arçelik Bayi'nin deposuna dönüştürülen Millet Tiyatrosu'nu bana gezdiren dükkan sahibi Muhtar Bey, o gece ve sonraki günlerin dehşeti hakkındaki sorularımı geçiştirmek için ta Ermeniler zamanından bugüne Kars'ta pek çok cinayetler işlendiğini, kötülükler ve kıyımlar yapıldığını söyledi. Ama ben burada yaşayan yoksul insanları biraz mutlu etmek istiyorsam, İstanbul'a döndüğümde Kars'ın geçmişteki günahlarını değil, temiz havasının güzelliğini, insanların iyi yürekliliğini yazmalıydım. Karanlık ve küflü bir depo binasına dönüşmüş tiyatro salonunda buzdolabı, çamaşır makinesi ve soba hayaletleri arasından bana o geceden kalan tek izi gösterdi. Kirkor Çizmeciyan'ın tiyatro seyrettiği locanın duvarına isabet etmiş, kurşunun açtığı kocaman delikti bu. 19. Ne kadar da güzel yağıyordu kar. İhtilal gecesi. Tiyatronun perdesi kapandığı sırada, ellerinde tabancalar ve tüfeklerle kalabalığın korkulu bakışları arasından bağıra çağrı dışarı koşan üç mutlu adamdan önünde gideni takma adı Z. Demirkol olan eski bir komünist gazeteciydi. 1970'lerde Sovyet yanlısı komünist örgütlerde yazar, şair ve en çok da koruma olarak görünmüştü. İri kıyımdı. 1980'deki askeri darbeden sonra Almanya'ya kaçmış, Berlin duvarının yıkılmasından sonra özel bir izinle modern devleti ve cumhuriyeti Kürt gerillalara ve şeriatçılara karşı savunmak için Türkiye'ye dönmüştü. Yanındaki iki kişi Z. Demirkol'un 1979-80 yıllarında geceleri İstanbul sokaklarında silahlı çatışmaya girdiği Türk milliyetçisi takımındandılar ama devleti savunma fikriyle maceracılık ruhu şimdi onları birleştirmişti. Bazılarına göre hepsi baştan beri devlet ajanıydı. Millet Tiyatrosu'nu bir an önce terk etmek için merdivenlerden korkuyla hızlı hızlı inenler ise kim olduklarından hiç haberleri olmadığı için yukarıda hala süren oyunun bir parçası gibi davrandılar onlara. Z. Demirkol sokağa çıkıp karın ne kadar çok tuttuğunu görünce bir çocuk gibi tepinerek sevindi. Havaya iki el ateş etti. Yaşasın Türk milleti, yaşasın Cumhuriyet diye bağırdı. Kapı önünde dağılmakta olan kalabalık kenarlara çekildi. Bazıları korkuyla gülümseyerek baktılar onlara. Bazıları erkenden evlerine döndükleri için özür diler gibi durdular. Z. Demirkol ve arkadaşları Atatürk Caddesi'nden yukarı doğru koştular. Sloganlar atıyor, sarhoş gibi neşeyle bağıra bağıra konuşuyorlardı. Karda bata çıka birbirlerine yaslanarak ilerleyen ihtiyarlar ve birbirlerine iyice sokulmuş çocuklu ailelerin babaları bir kararsızlık içinde onlara alkış tuttular. Neşeli üçlü küçük Kazım Bey Caddesi'nin köşesinde Kaan'a arkadan yetişti. Kendilerini fark ettiği için Kaan'ın bir arabaya yol verir gibi kaldırma, iyi de ağaçlarının altına çekildiğini görmüşlerdi. Şair Bey diye seslendi Z. Demirkol. Onlar seni öldürmeden sen onları öldüreceksin, anladın mı? Hala yazamadığı ve daha sonra Allah'ın olmadığı yer adını vereceği şiiri Kaan bu sırada unuttu. Z. Demirkol ve arkadaşları Atatürk Caddesi'nden yukarı doğru yürüyorlardı. Kaan peşlerinden gitmek istemediği için sağa, Karadağ Caddesi'ne saptı. Aklında artık şiirden hiçbir şey kalmadığını fark etti. Gençliğinde siyasal toplantılardan çıkarken hissettiği utanç ve suçluluk duygusu vardı içinde. O siyasi toplantılarda yalnızca Nişantaşı'nda yaşayan zengince bir burjuva çocuğu olduğu için değil, konuşmaların çoğu aşırı çocuksu abartmalarla dolu olduğu için de utanırdı Kaan. Unuttuğu şiir aklına gelir umuduyla doğrudan otele dönmeyip yolunu uzatmaya karar verdi. Televizyonda seyrettiklerinden telaşlanarak pencerelere çıkmış birkaç meraklı gördü. Tiyatroda olup biten korkunç şeylerden Kaan'ın ne kadar haberdar olduğunu söylemek güç. Tiyatro binasından çıkmadan önce silah atışları başlamıştı ama bu atışları da Z. Demirkol ve arkadaşlarının da oyunun bir parçası sanması mümkündü. Bütün dikkati unuttuğu şiirdeydi. Onun yerine bir başka şiirin geldiğini hissedince gelişip olgunlaşsın diye onu aklının bir köşesinde bekletti. Uzaklardan iki el silah sesi geldi. Karın içinde yankılanmadan kayboldu. Ne kadar da güzel yağıyordu kar. Ne kadar iri tanelerle, ne kadar kararlı, hiç durmayacakmış gibi sessiz. Geniş Karadağ Caddesi diz boyu kar altında karanlık gecenin içine doğru kaybolarak giden bir yokuştu. Beyaz ve ısrarlı. Ermenilerden kalma üç katlı güzel belediye binasında kimsecikler yoktu. Bir hide ağacından sarkan buzlar, altındaki görünmez bir arabanın üzerinde yükselen bir kar yığını ile birleşmiş, yarı buzdan, yarı kardan tül bir perde yapmıştı. Tek katlı, boş bir Ermeni evinin tahtalar çakılmış kör pencerelerinin önünden geçti Ka. Kendi soluk alışverişlerini ve ayak seslerini dinlerken, hayatın ve mutluluğun ilk defa işitilir gibi olduğu çağrısına kararlılıkla sırt çevirebileceği bir güç hissediyordu içinde. Vali konağının karşısındaki Atatürk heykeli, küçücük parkta kimsecikler yoktu. Ruslar zamanından kalan ve Kars'ın en çatavatlı binası olan defterdarlık binasının önünde de hiç hareket göremedik ha. 70 yıl önce 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Çar'ın ve Padişah'ın askerleri bölgeden çekildiği zaman Kars'ta Türklerin kurduğu bağımsız devletin merkezi ve meclisiydi burası. Karşıda aynı batık devletin başkanlık sarayı olduğu için İngiliz askerlerince basılan eski Ermeni binası vardı. Bugün vali konağı olduğundan çok sıkı korunan binaya hiç sokulmadan sağa, parka doğru kıvrılıp ilerledik ha. Ötekiler kadar güzel ve hüzünlü bir başka eski Ermeni binasının önünden biraz aşağı inmişti ki, yandaki boş arsanın kenarında bir rüyadaki gibi sessizce ve ağır ağır uzaklaşan bir tank gördü. Daha ileride İmam Hatip Okulu'nun yakınından bir askeri kamyon daha vardı. Üzerindeki karın azlığından kamyonun oraya yeni geldiğini anladı Ka. Bir el silah atıldı, Ka geri döndü. Vali konağının önündeki camları buz tutmuş, kulübenin içinde ısınmaya çalışan polislere hiç gözükmeden Ordu Caddesi'nden aşağıya indi. Kafasındaki yeni şiiri ve ona bağlı bir hatırayı ancak bu kar sessizliğinden hiç çıkmadan otel odasına dönerse koruyabileceğini anlamıştı. Yokuşun ortasındaydı. Karşı kaldırımdan bir gürültü geldi, Ka yavaşladı. İki kişi telefon idaresinin kapısını tekmeliyordu. Karın içinde bir arabanın lambaları belirdi, sonra zincirli tekerleklerinin hoş sesini duyduk ha. Telefon idaresine yanaşan siyah sivil arabadan Ka'nın az önce tiyatroda kalkmayı düşünürken gördüğü oturaklı biriyle silahlı, yün bereli bir adam çıktı. Hepsi kapının önünde biriktiler. Bir tartışma başladı. Ka seslerinden ve sokak lambasının ışığından kapıdakilerin Z Demirkol ve arkadaşları olduğunu anladı. Nasıl anahtarın yok dedi biri. Sen telefon baş müdürü değil misin? Seni buraya telefonları kes diye getirmediler mi? Anahtarını nasıl unutursun? Şehrin telefonları buradan değil. İstasyon caddesindeki yeni santralden kestir dedi baş müdür. Bu bir ihtilaldir ve biz buraya girmek istiyoruz dedi Z Demirkol. Öteki yere de biz gidersek gidilir, tamam mı? Anahtar nerede? Evladım, bu kar iki gün sonra diner, yollar açılır, sonra devlet hepimizden hesap sorar. O korktuğun devlet biziz dedi Z Demirkol sesini yükselterek. Açıyor musun hemen? Yazılı bir emir olmadan kapıyı açamam. Görürüz şimdi dedi Z Demirkol. Tabancasını çıkardı, havaya iki el ateş etti. Alın bunu dayayın duvara, ısrar ederse kurşuna dizeceğiz dedi. Kimse inanmadı sözüne ama gene de Z Demirkol'un eli tüfekli adamları Recai Bey'i telefon idaresinin duvarına sürüklediler. Kurşunlar arkadaki pencerelere zarar vermesin diye biraz sağ iteklediler onu. Kar o köşede çok yumuşak olduğu için müdür bey yere düştü. Özür dilediler. Elinden tutup ayağa kaldırdılar. Kravatını çözüp ellerini arkadan bağladılar. Bu arada aralarında konuşuyor, sabaha kadar Kars'taki bütün vatan hainlerinin temizleneceğini söylüyorlardı. Z Demirkol'un emir vermesi üzerine tüfeklerini kurdular ve bir idam mangası gibi Recai Bey'in karşısına dizildiler. Tam o sıra uzaktan silah sesleri geldi. İmam Hatip Lisesi yatakhanesinin bahçesindeki ellerin açtığı korkutma ateşiydi bu. Hepsi susup beklediler. Bütün gün yağan kar sonunda neredeyse dinmişti. Olağanüstü güzel, sihirli bir sessizlik vardı. Bir süre sonra biri, son bir sigara içmesinin ihtiyar değildi hiç, hakkı olduğunu söyledi. Recai Bey'in ağzına bir sigara koydular, çakmakla yaktılar. Müdür içerken de canları sıkıldığı için tüfeklerinin dipçikleri ve postallarıyla telefon idaresinin kapısını kırmaya başladılar. Devlet malına yazık dedi müdür kenardan. Çözün beni açacağım. Onlar içeri girerken K yoluna devam etti. Arada tek tük silah sesleri işitiyordu ama bunlara köpek ulumalarından daha fazla aldırmıyordu. Kıpırtısız gecenin güzelliğine bütün gücüyle dikkat kesilmişti. Eski ve boş bir Ermeni evinin önünde durdu bir süre. Sonra bir kilise yıkıntısıyla, bahçesindeki ağaç hayaletlerinin dallarından sarkan buzları saygıyla seyretti. Şehrin soluk sarı sokak lambalarının ölü ışığında her şey öylesine kederli bir rüyadan çıkmış gibi görünüyordu ki, kabir suçluluk duydu. Öte yandan içini şiirle dolduran bu sessiz ve unutulmuş ülkeyle şükrana doluydu içi. Az ötede kaldırımda ne oluyor gidip bakacağım diyen bir oğulla pencereden onu azarlayarak eve çağıran öfkeli bir anne vardı. kağ aralarından geçti. Faik Bey Caddesi'nin köşesinde bir ayakkabıcı dükkanından telaşla çıkan kendi yaşlarında biri irice, öteki çocuk gibi ince iki adam göründü. 12 yıldır haftada iki kere karılarına çayhaneye gidiyorum diyerek bu zam kokulu dükkanda gizlice buluşan iki sevgili, sokağa çıkma yasağı konduğunu üst kat komşusunun hep açık televizyondan öğrenerek telaşa kapılmışlardı. Faik Bey Caddesi'ne sapıp iki sokak aşağı yürüdükten sonra K, sabah kapısının önündeki alabalık tezgahına baktığı bir iki dükkanın karşısında bir tank olduğunu fark etti. Sokak gibi tank da sihirli bir sessizlik içinde o kadar hareketsiz ve ölü gibiydi ki boş olduğunu sandı onun. Ama kapağı açıldı, içinden bir kafa çıkıp ona hemen eve dönmesini söyledi. K, Karpalas Oteli'nin yolunu sordu ona. Ama daha asker söylemeden karşıda Serhat Şehir Gazetesi'nin karanlık yazıhanesini görüp dönüş yönünü çıkardı. Otelin sıcaklığı, giriş lobisinin aydınlığı yüreğini sevinçle doldurdu. Ellerinde sigaralarla televizyon seyreden pijamalı müşterilerin yüzlerinden olağanüstü bir şeyler olduğunu anlıyordu ama sevmediği bir konuyu atlayan bir çocuk gibi aklı her şeyin üzerinden özgürce ve hafifçe kayıyordu. Turgut Bey'in dairesine bu hafiflik duygusuyla girdi. Bütün takım, hepsi hala masadaydılar ve televizyona bakıyorlardı. Turgut Bey K'yı görünce ayağa kalktı. Azarlayıcı bir sesle geç kaldığı için çok merak ettiklerini söyledi. Başka bir şey daha söylüyordu ki K, İpek ile göz göze geldi. Şiirini çok güzel okudun dedi İpek. Seninle iftar ettim. K bu anı hayatının sonuna kadar unutmayacağını anladı hemen. O kadar mutluydu ki, öteki kızların soruları, Turgut Bey'in meraktan ızdırap çeken hali olmasaydı, gözlerinden yaşlar akabilirdi. Askerler galiba bir şeyler yapıyor dedi Turgut Bey. Umutlansın mı, dertlensin mi, karar verememenin sıkıntısı içindeydi. Sofra darmadağınıktı. Birisi mandalina kabuklarının içine sigarasının külünü serpmişti. Galiba İpek'ti bu işi yapan. Aynı şeyi, Kaan'ın çocukluğunda babasının uzak ve genç bir halası Münire Hala yapardı ve Kaan'ın annesi onunla konuşurken ağzından efendim kelimesini hiç eksik etmemesine rağmen onu çok küçümserdi. Sokağa çıkma yasağı ilan ettiler dedi Turgut Bey. Tiyatroda ne oldu bize anlatın. Siyaset beni hiç ilgilendirmiyor dedi K. Bunu içinden gelen bir sese uyarak söylediğini başta İpek, herkes anlamıştı ama yine de bir suçluluk duydu. Şimdi uzun bir süre burada hiçbir şey konuşmadan İpek'e bakarak oturmak istiyor ama evdeki ihtilal gecesi havası onu huzursuz ediyordu. Çocukluğunun askeri darbe gecelerini kötü hatırladığı için değil, herkes ona bir şey sorduğu için. Hande bir köşede uyuyakalmıştı. Kadife Kaan'ın seyretmek istemediği televizyona bakıyor. Turgut Bey ilginç bir şeyler olduğu için memnun ama telaşlı gözüküyordu. K bir süre yanına oturup İpek'in elini tuttu. Onu yukarıya odasına gelmesini söyledi. Onunla daha fazla yakınlaşamamak kendisine acı vermeye başlayınca odasına çıktı. Tanıdık bir ahşap kokusu vardı buranın. Paltosunu kapının arkasındaki çengele özenle astı. Yatağının başındaki küçük lambayı yaktı. Yorgunluk, yer altından gelen bir uğultu gibi yalnız bütün gövdesini, göz kapaklarını değil, odayı ve oteli de sarmıştı. Bu yüzden aklına gelen yeni şiiri çabuk çabuk defterine hızla geçirirken yazdığı dizelerin, şimdi kenarına oturduğu yatağın, otel binasının, karlı Kars şehrinin, bütün dünyanın bir devamı olduğunu hissediyordu. Şiire İhtilal Gecesi adını verdi. Çocukluğunun askeri darbe gecelerinde, bütün ailenin uyanıp pijamalarla radyoyu ve marşları dinleyişleriyle açılıyordu şiir ama, sonra hep birlikte yenilen bayram yemeklerine dönülüyordu. Bu yüzden daha sonra şiirin yaşanan bir ihtilalden değil, hafızadan kaynaklandığını düşünüp kar yıldızını öyle yerleştirecekti. Şiirde önemli bir sorun, dünyada bir felaket hüküm sürerken şairinin aklının bir kısmını buna kapayabilmesiyle ilgiliydi. Ancak bunu yapabilen şair, şimdiyi hayal gibi yaşayabilirdi. Buydu şairin başarması zor işi. K, şiiri bitirdikten sonra bir sigara yaktı ve pencereden dışarı baktı. 20. Memlekete, millete hayırlı olsun. Gece K uyurken ve sabah. K tam 10 saat 20 dakika deliksiz uyudu. Bir ara rüyasında kar yağdığını gördü. Bundan pek az önce dışarıda yarı açık perdenin aralığından görülen beyaz sokakta kar yeniden başlamıştı. Ve üzerinde Karpalas Oteli yazan pembe levhayı aydınlatan soluk lambanın ışığında kar olağanüstü yumuşak gözüküyordu. Kar sokaklarında atılan silahların seslerini bu tuhaf, sihirli karın yumuşaklığı emdiği için K, bütün gece belki de o kadar huzurla uyuyabildi. Oysa bir tank ve iki askeri kamyon eşliğinde basılan İmam Hatip Lisesi yatakhanesi iki sokak yukarıdaydı. Ermeni demir zanaatkarlarının ince ustalığını hala gösteren ana kapıda değil, Ama son sınıf yatakhanelerine ve toplantı salonuna açılan ahşap kapıda bir çatışma olmuş. Askerler önce korkutma amacıyla karlı bahçeden yukarıya karanlığa doğru kurşun sıkmışlardı. Siyasal İslamcı öğrencilerin en militanları, Millet Tiyatrosu'ndaki geceye katıldığı ve orada gözaltına alındığı için yatakhanede kalanlar ya acemiler ya da ilgisizlerdi ama televizyonda gördükleri sahnelerden coşup kapı